Ayrım 23.
Linton, erkeklerin karılarından nefret ettiklerini kabul etmiyordu. Kathy bunun böyle olduğunda ısrar etti. İddiasını da ispatlamak için oğlanın babasının kendi halasına karşı olan duygularını öne sürdü. Ben onun düşüncesizce konuşmalarına son vermeye çalıştım ama bütün bildiklerini sıralamadan da onu susturamadım. Bay Heathcliff çok öfkelenmişti. Kathy'nin bütün anlattıklarının yalan olduğunu söyledi. Kız ters ters, "Bana bunları babam söyledi," dedi. "Babam yalan atmaz." Linton, "Benim babam seninkine adam yerine koymuyor," dedi. "Korkak sersemin biri olduğunu söylüyor." Catherine de, "Senin baban da kötü bir adam," dedi. "Onun sözlerini tekrarlamakla muzurluk ediyorsun. Isabel halamı onu bırakıp kaçmak zorunda bıraktığına göre çok kötü bir adam olsa gerek." Çocuk, "Annem onu bırakıp kaçmış değil ki," dedi. "Bana zıt gitme." Benim küçük hanım, "Evet, halam babanı bırakıp gitmiş," diye bağırdı. Linton, "Pekala, ben de sana bir şey söyleyeyim öyleyse," dedi. "Senin annen de babandan nefret ederdi. Al bakalım şimdi." Catherine konuşmaya devam edemeyecek kadar büyük bir öfkeye kapılmıştı. Yalnız, "Aa!" diye bağırabildi. Linton, "Annen benim babamı severmiş," dedi. Kız soluk sola, "Seni küçük yalancı seni," diye söylendi. "Şimdi senden nefret ediyorum." Linton koltuğa gömüldü. "Seviyordu işte, seviyordu işte," diye bağırdı. Arkasında duran kızın telaşını görüp zevklenmek için de başını geriye itti. "Sus Linton Heathcliff," dedim. "Bu da babanın uydurduğu masallardan biri olsa gerek." Linton, "Hiç de değil, hem sen dilini tut," diye karşılık verdi. "Seviyordu, seviyordu, Catherine seviyordu işte." Kathy çileden çıkınca koltuğu hızla itip oğlanın bir kolunun üzerine düşmesine sebep oldu. Hemen ardından da oğlanda boğucu bir öksürük başladı. Kazandığı zaferi çabucak sona erdirdi. Öksürük o kadar uzun sürdü ki ben bile korktum. Kathy'ye gelince o da işlediği kabahatten şaşırmış, tek kelime söylemeden hüngür hüngür ağlıyordu. Öksürük nöbeti geçinceye kadar oğlanı tuttum. Sonra o beni itti. Başını öne eğerek bir süre sessiz kaldı. Catherine de ağlamasını kesip karşı koltuğa oturdu. Dalgın dalgın ateşe bakmaya başladı. Ben 10 dakika bekledikten sonra, "Şimdi nasılsın Bay Heathcliff?" dedim. Linton Heathcliff, "Benim çektiğimi şu kızın da çekmesini isterdim," diye karşılık verdi. "Hırçın, insafsız yaratık. Harrison bana hiç dokunmaz. Ömründe bir kere bile bana vurmadı. Bugün daha da iyiydim. Şimdi ise..." Sesi bir hıçkırığın arasında kayboldu. Kathy yeniden ağlamamak için dudağını ısırarak, "Ben sana vurmadım ki," diye kekeledi. Oğlan sanki büyük bir acı içindeymiş gibi 15 dakika inleyip içini çekti. Bunu sırf Kathy'yi üzmek için yaptığı da belliydi. Çünkü kızın hıçkırıklarını tutmaya çalıştığını gördükçe iniltisini artırıyordu. Kathy artık dayanamaz hale gelerek, "Canını acıttığım için özür dilerim," dedi. "Ama kendim bu kadarcık bir itmeyle incinmeyeceğim için sen de incinmezsin sandım. Canın çok acımadı değil mi Linton? Sana zararımın dokunduğunu düşüne düşüne gönderme beni. Cevap ver, konuş benimle." Oğlan, "Seninle konuşamam," diye mırıldandı. "Benim o kadar çok canımı acıttın ki bütün gece boğula boğula öksürüp uyuyamayacağım. Ben ıstırap içindeyken sen rahat rahat uyuyacaksın. Benim yanımda ise kimse bulunmayacak. Böyle korkunç geceleri acaba sen olsan nasıl geçirirdin, merak ediyorum." Oğlan bu defa da kendi acıklı halini üzülerek hüngür hüngür ağlamaya başladı. Berbat geceler geçirmeye alışık olduğuna göre küçük hanım senin rahatını kaçıracak bir şey yapmamış demektir dedim. O hiç gelmeseydi sen gene aynı durumda olacaktın. Zaten bundan sonra da seni bir daha rahatsız edecek değil. Hem belki biz hemen gidersek sen de daha sakinleşirsin. Catherine büyük bir üzüntüyle ona doğru eğilerek, "Gideyim mi?" diye sordu. "Sen gitmemi istiyor musun Linton?" Oğlan huysuz huysuz geri çekilerek, "Yaptıklarını artık değiştiremezsin," dedi. "Ancak beni daha fazla üzüp ateşimi yükseltir, şimdikinden daha beter hale getirebilirsin." Kız, "Yani gideyim mi demek istiyorsun?" diye sordu. Oğlan, "Hiç olmazsa beni rahat bırak," dedi. "Senin konuşmana dayanamıyorum." Kız oralarda oyalandı. Benim çıkıp gitmemiz için yaptığım ısrarlara da uzun bir süre karşı koydu. Oğlanın ona ne baktığını ne de konuştuğunu görünce en sonunda kapıya doğru yöneldi. Ben de peşinden gittim. Bir çığlık duyup geri döndük. Linton koltuğundan kayıp ocak taşına düşmüş, çevresindekilere eziyet etmeye kararlı bir şımarık çocuk edepsizliğiyle kıvranıyor, bağırıyordu. Ben onun niyetini halinden hemen anlayıvermiştim. Ona ayak uydurmak budalalık olurdu. Yalnız Kitty benim gibi düşünmeyip dehşet içinde geri döndü. Yere diz çöktü, oğlanı yatıştırıncaya kadar ağladı, yalvardı, avutucu sözler söyledi. O da en sonunda yatıştı ama kızı üzmemek için değil, bağırmaktan soluğu kesildiği için. Divana yatırayım da istediği gibi debelensin dedim. Onun başında beklemek için yolumuzdan geri kalamayız. İnşallah onu iyileştirecek insanın sen olmadığını anlamışsındır Keti. Sağlık durumunun da seninle bir ilişkisinin bulunmadığını görüyorsundur sanırım. İşte oldu, yerleşti. Hadi yürü. Saçmalıklarıyla ilgilenecek bir kimsenin bulunmadığını anlar anlamaz sesini kesip sakinleşir. Kız Linton'ın başının altına bir yastık yerleştirdi. Ona biraz da su vermek istedi ama oğlan suyu geri çevirdi. Başını yastığın üzerinde sanki bir taşın ya da küçüğün üstündeymiş gibi sıkıntılı sıkıntılı iki yana döndürüyordu. Keti yastığı daha güzel yerleştirmeye çalıştı. Linton, onunla rahat edemiyorum dedi. Benim için yeteri kadar yüksek değil. Catherine bir yastık daha getirip öbürünün üzerine koydu. Can sıkıcı yaratık, bu da çok yüksek oldu diye mırıldandı. Kız üzgün bir halde, öyleyse nasıl yerleştireyim diye sordu. Öbürü divanın yanında diz çökmüş olan kıza tutunarak doğrulduktan sonra omzuna yaslandı. Ben, yo bu olmaz dedim. Yastıkla yetinmek zorundasın Bay Heathcliff Hazretleri. Küçük hanım zaten seninle boşu boşuna epey zaman harcadı. 5 dakika daha kalamayız. Keti, kalırız kalırız diye karşılık verdi. Şimdi yatıştı, sakinleşti. Ben geldim diye daha kötüleştiğini düşünürsem bu gece kendisinden çok üzüntü çekeceğimi anlamaya başladı galiba. Öyleyse bir daha gelmeye cesaret edemeyeceğimi de biliyordur. Şimdi doğruyu söyle Linton. Çünkü seni üzüp kırmışsam bir daha buraya gelmemeliyim. Beni iyileştirmek için gelmelisin, gelmek zorundasın. Çünkü beni üzdün, hem de çok üzdün, biliyorsun. Sen geldiğin zaman şimdiki gibi hasta değildim, öyle değil mi? Ama sen ağlayıp huysuzlanarak kendini hasta ettin dedim. Keti de hepsine ben sebep olmadım dedi. Neyse, bundan sonra arkadaş olacağız. Beni istiyorsun, arada bir görmek istiyorsun, öyle değil mi? Oğlan sabırsızlanarak, istediğimi söyledim ya dedi. Divana otur da dizine yaslanayım. Annem öğleden sonraları hep böyle yapardı. Hiç kıpırdamadan otur, hiç de konuşma. Şarkı söylemeyi biliyorsan bir şarkı söyleyebilirsin. Hani bana öğretmeye söz verdiğin şarkılardan birini söyle ya da bir masal anlat. Bence uzun bir acıklı türkü daha iyi. Hadi başla. Catherine hatırlayabildiklerinden en uzun türküyü okudu. Bu işten ikisi de pek hoşlanmışlardı. Linton birbiri arkasından boyuna türkü istiyor, benim şiddetli itirazlarımı aldırmıyordu. Böylece türkü faslı saat 12'ye kadar sürdü. Derken avluda Harriton'un ayak seslerini duyduk. Öğle yemeği için gelmişti. Catherine istemeye istemeye ayağa kalkarken küçük Heathcliff onun eteğine sarıldı. ''Yarın gelecek misin Catherine?'' diye sordu. Ben, ''Hayır, öbür gün de gelemez.'' dedim. Kız eğilip onun kulağına fısıldarken başka türlü konuşmuş olmalı ki oğlanın yüzü güldü. Evden çıkınca, ''Unutma, yarın gelemezsin küçük hanım.'' dedim. ''Aklından böyle bir şey geçirmiyorsun ya.'' Kız gülümsedi. ''Ben işi sıkı tutacağım.'' dedim. ''Bir kere o kilidi hemen tamir ettireceğim. Başka yerden de kaçamazsın zaten.'' Keti gülerek, ''Duvardan atlarım.'' dedi. ''Gerinç hapishane değil ki, Alan. Sen de benim gardiyanım değilsin. Hem neredeyse 17 yaşında olacağım. Ben kocaman bir kadınım. Sonra Linton'a ben baksam çabuk iyileşir, buna eminim. Biliyorsun ben ondan daha büyüğüm, daha akıllıyım, daha az çocuksuyum, öyle değil mi? Ona biraz iltifat edersem benim sözümden dışarı çıkmaz. Huysuz olmadığı zamanlar sevimli bir küçük yavru. Onu öyle sever, öyle nazlı büyütürüm ki birbirimize alıştıktan sonra da hiç kavga etmeyiz. Sen ondan hoşlanmıyor musun Alan?'' ''Hoşlanmak mı?'' diye bağırdım. ''Bence bu yaşa gelmiş çocukların en huysuzu, en hastalıklısı. Allah'tan Bay Heathcliff'in de söylediği gibi 20 yaşını bulamayacak. Ben onun baharı bile bulacağından şüpheliyim ya. Devrilip gitmesi de ailesi için büyük bir kayıp olmayacak. Talihimiz varmış ki babası onu yanına aldı. Ne kadar özen görürse o kadar bencil, çekilmez bir insan olur. Onu kendine koca olarak seçmene hiç imkan olmamasına da memnunum Keti.'' Kız bu sözlerin üzerine suratını astı. Böyle ulu orta Linton'un ölümünden söz edişime gücenmişti. Bir süre susup düşündükten sonra O benden daha küçük dedi. Benden daha çok yaşaması gerekir elbette. Yaşayacak da. Hiç olmazsa benim kadar yaşamalı. Sağlık durumu da kuzeye ilk geldiği zamankinden farksız, buna eminim. Babam gibi onun da soğuk algınlığından başka bir şeyciği yok. Babamın iyileşeceğini söylüyorsun. Onun için iyileşmesin. Pekala, pekala diye bağırdım. Zaten kendimizi üzdüğümüze değmez. Çünkü bak küçük hanım, şunu iyice aklına koy ki bir daha benimle ya da bensiz Uğultulu tepelere gitmeye kalkışırsan o dediğimi yaparım. Yani babana durumu haber veririm. O izin vermedikçe halanın oğluyla yeniden dost olamazsın. Keti somurtarak ama olduk bile dedi. Öyleyse devam etmeyecek dedim. Görürüz bakalım diye karşılık verdikten sonra atını dört nala sürdü. Beni geride bırakıp kayboldu. İkimiz de yemek saatinden önce eve vardık. Bey bizim bahçede gezindiğimizi sandığı için bir şey sormadı. Ben içeri girer girmez ıslak çoraplarımla pabuçlarımı değiştirdim ama Uğultulu tepelerde o kadar uzun zaman bu halde oturmam bana yapacağını yapmıştı. Ertesi sabah yataktan çıkmadığım gibi 3 haftada kendimi toparlayıp işlerimi yapamadım. O zamana kadar hiç böyle bir şey başıma gelmemişti. Allah'a şükür ondan sonra da gelmedi. Küçük hanımım bir melek gibi davrandı. Sık sık odama geldi. Bana yalnızlığımı duyurmayıp eğlendirmek için de elinden geleni yaptı. Çalışmaya alışmış, hareketli bir insan için bir odada kapalı kalmak gerçekten çok zordur. Bu durum benim de maneviyatımı bozmuştu. Ama doğrusu şikayete de hakkım yoktu. Catherine babasının odasından çıkar çıkmaz benim başucuma geliyordu. Gününü ikimizin arasında pay ediyordu. Bir dakikacık olsun başka şeyle oyalanmıyordu. Yemeklerini, derslerini, oyununu ihmal ediyordu. Hasta bakıcıların hastasına en düşkün olanı mutlaka oydu. Babasını o kadar çok sevdiği halde bana da zaman ayırdığına göre çok yumuşak kalpli bir kız olsa gerekti. Bütün gününü babasıyla benim aramda bölüyordu dedim ama aslına bakılırsa bey erkenden uyuyordu. Benim de çoğunlukla saat 6'dan sonra hiçbir şeye ihtiyacım olmuyordu. Böylece akşamlar kıza kalıyordu. Zavallı yavrucak ikindi çayından sonra tek başına ne yapıyor diye hiç düşünemedim. Gerçi yatmadan önce bana iyi geceler demek için uğradığı zamanlar yanaklarının al al, o ince uzun parmaklarının da pembe pembe oldukları pek gözümden kaçmamıştı ama ben bunların kırların soğuğunda at koşturmaktan ileri geldiğini düşünecek yerde kütüphanedeki güldür güldür yanan ateşten sanıyordum. 24. 3 hafta sonra odamdan çıkıp evin içinde dolaşmaya başlayabildim. Ayakta kaldığım ilk gecede gözlerim iyi görmediği için Catherine'den bana kitap okumasını rica ettim. Bey yatmış, biz kütüphanede yalnız kalmıştık. Kız kitap okumaya biraz isteksiz görünüyordu. Benim hoşlanacağım kitaplardan onun zevk almadığını düşünerek bu davranışını yadırgamadım. Dilediği kitabı seçmekte serbest olduğunu söyledim. Sevdiği kitaplardan birini seçti. Bir saat kadar ara vermeden okudu. Ondan sonra ise sorular birbirini kovalamaya başladı. ''Alan, sen yorulmadın mı? Artık gidip yatsan daha iyi olmaz mı? Böyle geç vakitlere kadar oturursan hastalanırsın.'' Ben de ''Hayır, hayır şekerim, yorgun değilim.'' deyip duruyordum. Benim yerimden kıpırdamayacağımı anlayınca yaptığı işten bıktığını belirtmek için daha başka bir çareye başvurdu. Esneyip gerinmeye başladı. En sonunda ''Alan, ben yoruldum.'' dedi. ''Öyleyse kitabı bırak konuşalım.'' dedim. Bu daha da kötüydü. Canı sıkıldı, içini çekti, saat 8'e kadar da saatine baktı. Oğuşturula oğuşturula şişmiş gözlerinden anlıyordum ki üzerine basan ağırlıktan, uykusuzluktan bitkin bir hale gelmişti. Ertesi akşam bana daha da sabırsızlanmış göründü. Üçüncü akşam ise benden kurtulmak için başının ağrıdığını bahane edip odasına çekildi. Davranışları garibime gitmişti. Böyle uzun bir süre tek başıma oturduktan sonra gidip daha iyi olup olmadığını sormaya, yukarıda karanlıkta yatacağını gelip kanepeye uzanmasını söylemeye karar verdim. Yukarıda da aşağıda da Catherine'den eser yoktu. Hizmetçiler onu görmediklerini söylediler. Bay Edgar'ın kapısını dinledim, içeriden ses gelmiyordu. Kızın odasına döndüm. Elimdeki mumu söndürüp pencerenin önüne oturdum. Gökte ay pırıl pırıl parlıyordu. Yerler ince bir kar tabakasıyla kaplıydı. Bir ara onun hava almak için başını alıp bahçeye çıkmış olabileceğini düşündüm. Bahçe içindeki çit boyunca ilerleyen bir karaltı gözüme çarptı ama bu benim küçük hanımım değildi. Aydınlığa bakınca karaltının seyislerden biri olduğunu fark ettim. Adam orada epeyce durup araba yolunu gözetledi. Sonra sanki bir şey görmüş gibi adımlarını sıklaştırdı. Çok geçmeden de küçük hanımın atını yedeğine alarak geri döndü. İşte kız da oradaydı. Atından yeni inmiş, Seyis'in yanında yürüyordu. Adam hayvanı çimenlikten geçirerek gizlice ahıra soktu. Keti de salonun penceresinden içeri girdi. Benim onu beklediğim odaya yavaşça süzüldü. Kapıyı usulca açtı, karlı pabuçlarını çıkardı, şapkasını çözdü. Orada kendisini gözetlediğimden habersiz pelerinini çıkardı. O anda ben de ayağa kalkıp ortaya çıktım. Bu hiç beklemediği şey bir an için onu korkutmuştu. Ağzından anlaşılmaz bir söz çıktı. Sonra olduğu yerde dondu kaldı. Son zamanlarda bana karşı yumuşak davrandığı için kızı paylamak içimden gelmedi. Sakin bir şekilde konuştum. Küçük hanımcığım, bu saatte nereden geliyordun? Hem niçin bir masal uydurup beni aldatmaya kalktın? Neredeydin? Hadi söyle. Bahçenin öbür ucunda diye kekeledi. Hem ben masal da uydurmadım. Peki başka yere gitmedin mi? Hayır diye mırıldandı. Üzgün üzgün, ah Catherine dedim. Doğru olmayan bir iş yaptığını sen de biliyorsun. Yoksa bana yalan söylemek ihtiyacını duymazdın. İşte beni üzen de bu. Bana bile bile yalan söylediğini görmektense 3 ay daha hasta yatmaya razıyım. İleri atıldı. Gözlerinden yaşlar boşanarak kollarını boynuma doladı. Ah Alan, sen kızacaksın diye öyle korkuyordum ki. Kızmayacağına söz ver. Gerçeği sana anlatacağım. Zaten saklamak da istemiyorum. Pencere önündeki kanepeye yan yana oturduk. Sırrı ne olursa olsun onu azarlamayacağıma söz verdim. Sırrını aşağı yukarı tahmin etmiştim de. Ben uğultulu tepelere gittim Alan. Sen hastalandığından beri de bir gün bile gitmemezlik etmedim. Yalnız sen odandan çıkmadan önce 3 kere, çıktıktan sonra da 2 kere aksadı bu iş. Her akşam atımı hazırlasın diye Seyis Michael'a da kitaplar, resimler veriyordum. Ama unutma, onu da azarlamak yok. Saat 6:30'da Uğultulu Tepeler'de oluyordum. Çoğunlukla da 8:30'a kadar orada kalıyor, sonra 4 nala eve dönüyordum. Kendimi eğlendirmek için gitmedim. Çoğu kere orada kaldığım sürece sıkıntıdan perişan oluyordum. Ara sıra belki de haftada bir kere mutluluk duyuyordum. Başlangıçta Linton'a verdiğim sözü tutmak için senden nasıl izin koparacağımı bilemiyordum. Ertesi gün gidip onu görmeye bir kere söz vermiştim. O sabah sen odandan çıkmayınca ben de senden izin koparma derdinden kurtuldum. O gün öğleden sonra Michael bahçe kapısının kilidini yenilerken anahtarı elime geçirdim. Ona halamın oğlunun çok hasta olduğu için gelince gelemediğini, beni kendi evine çağırdığını, yalnız babamın oraya gitmeme izin vermediğini anlattım. Sonra da onunla at meselesi üzerinde anlaşmaya vardık. Michael kitap okumasını seviyor. Sonra yakında da evlenip buradan gidecekmiş. Onun için kendisine kütüphaneden kitap getirirsem işlerime karışmayacağını söyledi. Ben ona kendi kitaplarımı verince daha da sevindi. İkinci gidişimde Linton daha canlı görünüyordu. Zilla, onların kahya kadını, bize odayı temizleyip ocağı bir güzel yaktıktan sonra Joseph'in bir dua toplantısında olduğunu, Harriet'in Earnshaw'un da köpekleriyle çekip gittiğini, onun için istediğimiz gibi eğlenebileceğimizi söyledi. Harriet'in bizim kırlarda sülün hırsızlığına gitmiş olduğunu sonradan öğrendim. Kahya kadın bana ılık şarapla çörek verdi. Pek de iyi davrandı. Linton koltuğa oturmuştu. Ben de ocak başındaki küçük salıncaklı iskemledeydim. Neşeli neşeli gülüyor, konuşuyorduk. Birbirimize anlatacak o kadar çok şey vardı ki, yazın nereye gideceğimizi, neler yapacağımızı kararlaştırdık. Bunları anlatmama lüzum yok. Çünkü sen nasıl olsa hepsini pek saçma bulacaksın. Yalnız bir keresinde az kalsın kavga ediyorduk. Ona göre sıcak bir Temmuz gününü en iyi şekilde geçirmek demek, kırların ortasında, fundalık bir yamaçta sabahtan akşama kadar sırt üstü uzanıp, çiçekler arasında vızıldayan arıları, cıvıl cıvıl öten tarla kuşlarını dinlemek, bulutsuz gökyüzünü, pırıl pırıl yanan güneşi seyretmek demekmiş. Ona göre bu cennette rastlanan mutluluğun ta kendisiydi. Bana göre ise batı rüzgarı esip gökte beyaz bulut kümeleri uçuşurken hışırdayan yeşil bir ağacın dalları arasında sallanmaktı. Sonra yalnız tarla kuşları değil, ardıç kuşları, kara tavuklar, guguk kuşları dört bir yanda ötüşmeliydiler. Uzaktan kırların kuytuda kalan kısımları da görünmeli, daha berilerde ise korular, çağıldayan dereler, rüzgar önünde dalgalanan diz boyu otluklar bulunmalı. Bütün dünya canlı, hareket halinde çılgınca bir neşe içinde olmalıydı. O sükunetin heyecanı içinde her şeyin hareketsiz kalmasını istiyordu. Ben ise her şey sonsuz bir sevinç içinde pırıl pırıl parlasın, oynasın istiyordum. Ben ona cennetinin ancak yarı diri bir cennet olabileceğini söyledim. O da benimkinin ayyaş cenneti olacağını söyledi. Ben onun cennetinde uyuyakalacağımı anlattım. O da benimkinde soluk alamayacağını belirtti. Sinirlenmeye de başlamıştı. Neyse, sonunda havalar düzelir düzelmez ikisini de denemeye karar verdik. Sonra da öpüşüp barıştık. Bir saat kıpırdamadan oturduktan sonra o koca odanın halısız döşemesine baktım. Masayı kaldırırsak burada ne güzel oyunlar oynayabilirdik. Linton'a bize yardım etmesi için Zillah'ı çağırmasını söyledim. Odada körebe oynayacaktık. Zillah ebe olabilirdi. Biliyorsun, eskiden sen de yapardın bunu. Linton istemedi. Bu oyunda zevkli bir taraf bulunmadığını söylüyordu. Top oynamaya nasılsa razı oldu. Dolapta eski oyuncaklar arasında iki top bulduk. Burada fırıldaklar, topaçlar, küçük raketler vardı. Toplardan birinin üzerinde C, ötekisinde ise H harfi yazılıydı. Ben üzerinde C bulunanı almak istedim. Çünkü bu harfin Catherine kelimesinin baş harfi olduğunu biliyordum. H de Heathcliff olsa gerekti. Yalnız bu topun içindeki kepek bir delikten dökülmeye başlayınca Linton onu beğenmedi. Onu boyuna yeniyordum. Bu yüzden de gene sinirlenip öksürmeye başlamıştı. Gidip yerine oturdu. Neyse, o gece eski neşeli haline kolayca dönebildi. Benim söylediğim 2-3 güzel şarkı, bunlar senin şarkılarında Alan, çocuğun hoşuna gitmişti. Ayrılmak zamanı gelince ertesi akşam gene gelmem için yalvardı. Ben de söz verdim. Atım da ben de hava gibi hafif uçarcasına eve döndük. Sabaha kadar da uğultulu tepelerle o tatlı sevgili halam oğlunu düşündüm. Ertesi gün üzüntülüydüm. Çünkü bir kere sen iyi değildin, ikincisi isterdim ki babam durumu öğrenince benim yaptıklarımı beğensin. O akşam çaydan sonra ay gökyüzünü şıkır şıkır aydınlattı. At üstünde giderken de kederim dağıldı. İçimden mutlu bir gece daha geçireceğim diyordum. Küçük sevimli Linton'ımın ne kadar çok sevineceğini düşündükçe de daha büyük bir sevinç duyuyordum. Bahçelerini tırısla geçtim. Tam arkaya döndüğüm sırada o Harriton Earnshaw denen adam karşıma çıktı. Atın dizginini tuttu, ön kapıdan girmemi söyledi. Atın boynunu okşadı. Pek hoş bir hayvan dedi. Kendisiyle konuşmamı istiyormuş gibiydi. Ona sadece atımı rahat bırakmasını, yoksa hayvanın ona çifte atacağını söyledim. O kaba konuşmasıyla, onun çiftesinden ne olacak dedi, acıtmaz bile. Neredeyse atı çevirip bir denemeye niyetleniyordum ama o kapıyı açmaya gitti. Sürgüyü kaldırırken de kapının üzerindeki yazılara baktı. Ahmaklıkla beceriksizlik karışımı bir hava içinde, ''Bayan Catherine, aha yukarıdaki yazıyı gayrı okuyorum.'' dedi. ''Aman fevkalade'' diye bağırdım. ''Oku da duyayım bari, bakıyorum akıllanmaya başlamışsın.'' Heceleye heceleye Harriton Earnshaw adını okuyabildi. Onun birdenbire durakladığını görünce, ''Ya rakamlar?'' diye bağırdım. ''Onları daha sökemedim.'' dedi. Onun bu başarısızlığına kahkahalarla gülerek, ''Kalın kafalı sen de.'' dedim. Ahmak oğlan ağzını yaya yaya sırıttı. Gözlerinde öfke belirmeye başlamıştı. Benim gülüşüme katılıp katılmamak konusunda bir karara varamadığı belliydi. Ben ciddiyetimi takınarak şüphelerine son verdim. Çekilip gitmesini, çünkü onun değil Linton'u görmeye geldiğimi söyledim.